Ayrım 28, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, sayfa 376, 31. bölüm. Linda ve Mark için aslında bir kameraları olmadığı gerçeğini saklamak hiç de zor olmadı. Gemideki mağazalardan giysi ve tuvalet malzemeleri almışlardı ve ihtiyaç duyduklarında spor salonunda bitişik duşları kullanabiliyorlardı. Gündüzleri nöbetleşe olarak havuz başındaki şezlonglarda uyuyorlar, geceleri de kumarhanede oluyorlardı. Uzman bir kart sayıcı olan Murphy yanlarında getirdikleri 400 doları dikkate değer bir rakama yükseltmeyi başarmıştı. İstese bir servet yapabilirdi ama gizliliklerini korumak zorundaydılar. O yüzden makul ölçülerde kazanmayı sürdürdü. İkinci gün bütün bu durum değişiverdi. Diğer yolcular için gemiden karaya haberleşme imkanı veren odanın kapalı olması en ağır deyimiyle sadece ufak bir uygunsuzluktu. Birkaç iş adamı homurdandı. Fakat yolcuların çoğu ya fark etmediler ya da bu durumu umursamadılar. Mark ve Linda aynı fikirde değildi. Üstelik ilk etapta göze çarpmayan diğer bazı işaretler de vardı. Güvertelerde gezinen ve görünürde bakım ve onarım işi yapan tayfa sayısı artmaya başlamıştı. Ancak dikkat edince bunların zamanlarının çoğunu yolcuları izleyerek geçirdikleri fark ediliyordu. Şimdilik kimse oda anahtarlarını kontrol etmiyordu ama Linda ve Murphy bunun artık bir an meselesi olduğundan emindi. Golden Sky'de kaçak yolcular bulunduğu ve şirketin bunu ortaya çıkarmaya kararlı olduğuna dair bir söylentinin dolaştığı aşikardı. Bu bilgiden daha rahatsız edici olan şey ise burun çekmelerdi. Gemideki ikinci günlerinin sabahında birkaç yolcu ve mürettebatın burnunun aktığını ve kısa süreli hapşırık nöbetleri geçirdiğini gördüler. Havuz başında ve yemek salonundaki konuşmalardan bir gece önce herkesin kendini iyi hissettiğini ve hasta olanların hepsinin gece yarısı büfesine gittiklerini ve büfede görevli aşçı ve garsonların da hasta olduğunu öğrendiler. ''Bir test olmalı bu.'' diyerek fikrini açıkladı Mark. Büyük salonun tenha bir köşesinde kahvaltılarını bitirmek üzerelerdi. ''Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?'' ''İki nedenle gemilerdeki doğal viral salgınların çoğu sindirim sistemi rahatsızlıklarıdır. Bu ise rinovirüse benziyor. İkincisi eğer bu ana saldırı olsaydı şimdiye kadar ölmüştük.'' ''Sence ne yapmalıyız?'' İştahı meşhur olan Linda önündekileri sadece biraz didiklemişti. ''Kimseyle el sıkışma, korkuluk demirlerine tutunma ve bu en önemlisi kesinlikle gözlerine dokunma. Gripin vücuda girmek için en çok tercih ettiği yerdir gözler. Yarım saatte bir ellerimizi yıkıyoruz. Eğer deminki kurallardan birine uymamışsak hemen yıkıyoruz. Son olarak Golden Dawn'ı bitirmek için kullandıkları ölümcül virüsü nasıl sarıvereceklerini buluyoruz.'' ''Sence gemide kalmakla ayvayı yedik mi?'' diye sordu Linda peçetesiyle ağzını silip kenara koyarken. ''Hayır, çünkü ana saldırıdan önce bunu nasıl yapacaklarını bulacağız.'' ''Mantıklı ol. Su sistemini, hava giriş kanallarını, soğuk hava ünitelerini, hatta buz yapma makinelerini bile kontrol ettik. Şimdiye kadar bulamadıysak bundan sonra bulma şansımız nedir ki?'' ''Listemizdeki işaretlediğimiz her olası hastalık taşıyıcı kaynaktan sonra giderek artıyor.'' diye cevap verdi Mark. ''Bir şeyi kaybettiğinde neden her seferinde en son baktığın yerde bulduğunu hiç merak ettin mi?''
''Neden?''
''Çünkü bulduğunda aramayı durdurursun. Böylece her zaman aradığın en son yerde bulursun.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Henüz bu meşhur en son yere bakmadık diyorum.''
Yemek salonunun yalıtımlı duvarları bile yaklaşmakta olan helikopterin sesini engelleyememişti. Geminin aynalığında bir yüzme havuzu vardı. Suların üstü bir kapakla örtülmüş ve yolcuları uzak tutmak için etrafı kordonla çevrilmişti. Helikopter bir Bell Jet Ranger modeldi. Her iki tarafına da Poseidon Tours yazısı işlenmişti. Birkaç güverte yukarıda Mark ve Linda helikopterin pilotunu ve üç yolcusunu görebiliyorlardı.
''Bu iyi işaret değil.'' dedi Linda helikopterin gürültüsünü bastırmaya çalışan bir sesle. ''Sence bizim için mi geldiler?''
''Yolcu gemilerinde insanlar nadiren ölür. İstanbul'da müritlerinden biri ölünce Tom Severance hemen harekete geçmiş olmalı. Benim merak ettiğim şey seyahat şirketini buna nasıl ikna ettiği. Gomez Adams'ı izleyince kolay gözüküyor ama hareket eden gemiye helikopteri indirmek tehlikeli bir iştir.''
''Bu adamların cüzdanları kabarık.''
Sancak direğinin üzerinden yaklaşan helikopter, yıkanan güverteden kalan suları etrafa sıçratarak alçalmaya başladı. Pilot hızı ve rüzgarın durumunu değerlendirirken helikopter bir an havada asılı kaldı. Hemen sonra havuzun üzerindeki kapağa doğru alçalmaya başladı. Gücü kesmeyen pilot aracın ayaklarının kapağa hemen hemen hiç baskı uygulamadan hafifçe dokunmasını sağladı ve üç yolcu omuzlarında naylon sırt çantalarıyla helikopterden indiler. Helikopterin ağırlığının aniden azalmasıyla pilot gücü hemen yeniden ayarladı ve kapıları kapanır kapanmaz havalanarak gemiden uzaklaştı.
Eddie Zelimir Kovac'ın kötü günündeki bir Boris Karloff gibi gözüktüğünden bahsetmişti diyerek çenesiyle işaret etti Mark.
Ortadaki iri yarı adam mı?
Olmalı.
Üç adam geminin subayları tarafından karşılandı ancak hiç kimse el sıkmaya teşebbüs etmedi. Üzerlerindeki günlük elbiseleri, kanvas pantolon, polo tişörtler ve ince anoraklar bir şekilde askeri üniforma gibi taşımayı başarmışlardı. Linda bunun sebebinin birbirinin aynısı olan sırt çantaları olduğunu düşündü.
''O çantalarda ne vardır sence?'' diye sordu Linda.
''Temiz iç çamaşırları, çoraplar, tıraş bıçağı, ha bir de silahlar.''
Şu ana kadar göze aldıkları en büyük tehlike Golden Sky'da hapishane olabilecek neresi varsa oraya kapatılma ve karaya ayak basınca da uzun bir sorgulamaydı. Bu durum şu anda değişmişti. Kovac ve iki suç ortağı kendileri için gelmişlerdi ve yakaladıklarında ne yapacakları belliydi. Tek avantajları Kovac'ın kaç kişi olduklarını bilmemesiydi. Ancak geminin subay ve personeli kaçak yolcuları bulma konusunda daha kararlı bir tavır içine girerlerse yakalanmaları an meselesi olurdu.
''Aklıma bir şey geldi.'' dedi Mark.
''Öyle mi? Neymiş?''
''Sence Kovac Golden Dawn'da yaptıkları gibi herkesi öldüren bir virüste saldıracak olsalar bu gemiye gelir miydi?''
''Eğer aşı olduysa gelirdi.''
Öyle olduğunda gemideki yolcuların dörtte üçü soğuk algınlığına benzer belirtiler göstermeye başlamıştı. Aldıkları tüm tedbirlere rağmen Mark ve Linda da bu grubun içindeydi.
32. Bölüm. Kuvvetli çöl rüzgarı havaalanı üzerinde uğuldayarak eserken yerden kaldırdığı toz bulutu gökyüzünü kaplamaya uğraşıyordu adeta. Cessna Station jet uçağının pilotu pistin başına kadar gelip çapraz esen rüzgarı hesap ederek yolun 10 metre solunda pozisyon aldı. İniş takımları mekanik bir vınlama ve çarpma sesiyle aşağı indi. Turbojetler uçağı birkaç saniye daha havada tutmak üzere gürlemelerini sürdürdüler. Uçağın kabininde oturmakta olan tek yolcusu hava koşulları veya tehlikeli inişle hiç ilgilenmiyordu. Nice'de bindiği tarifeli Londra uçağı ve daha sonraki Dallas uçağındaki yolculuğu boyunca tıpkı şu anda içinde bulunduğu kiralık jette olduğu gibi parmakları dizüstü bilgisayarının tuşlarında sürekli dans etmişti. Eric Rusların balistik füzesini ateşleme planıyla ortaya çıktığında ortada sadece bir fikrin kaba ana hatları vardı. Planın işlerli kazanması için gereken olağanüstü sayıdaki veriyi hesaba katmamıştı. Yörüngesel hızlar, vektörler, dünyanın dönüşü, tungsten çubukların kütlesi ve yüzlerce diğer unsuru hesaplamalarında dikkate alması gerekecekti. Donanmadaki geçmişi sayesinde matematiksel işlemleri rahatlıkla yapabileceği konusunda kendisine güveniyordu. Gerçi Murphy de yanında olsa hiç fena olmazdı. Mark'ın trigonometri ve kalkülüse olan doğal yatkınlığı işini çok kolaylaştırabilirdi. Ancak o zaman da Mark işin yönetimini üstlenmek isterdi ve başkan da haklı olarak onun bu isteğini kabul ederdi. Mark'ın bu işi Eric'ten çok daha iyi yapacağı su götürmez bir gerçekti. Bu iş sonunda gelip uydu ile bilgisayar arasındaki bir haberleşme uygulamasına dayanacağından Halley Kasım akla gelecek ikinci mantıklı seçim olurdu. Tek sorun Halley'in böyle şenlikli uçuşlarda midesinin bulanması ve işi yapacak halde olmamasıydı. Eric dünyada bugüne kadar sadece bir avuç insanın yaptığı bir işe talip olmuştu. Bununla ilgili olarak heyecanlanma konusunu sonraya bırakarak yeniden önündeki rakamlara döndü. Yannick'e Dahl'a bunu yapmak zorunda olduğunu, tehlikeleri de süsleyerek anlatmış ancak sebebini söylememişti. Mark Golden Sky'da kapana kısılmış bir haldeyken o da genç ve güzel Norveçlinin peşine düşmüştü. Kur yapma listesindeki ilk 8 maddeyi geçmiş ve gemiden ayrılma sebebini açıklarken denediği elini tutma girişimiyle 9.'ya da çok yaklaşmıştı. Tam revirden ayrılırken kızın başını hafifçe yana eğip dudaklarını aralayarak ne demek istediğini de bir bilebilse ne iyi olacaktı. Bunu Doktor Huxley'e sormuş olması gerekiyordu. Uçak piste temas etti ve pilot dümene sertçe bastırarak uçağı yeniden dengeye getirene dek iki tekeri üzerinde tehlikeli bir biçimde sallandı. Uzun bir süre pistte ilerlediler ve başka bir isimsiz özel jetin yanındaki büyük bir hangara geldiler. Hangar kapısının üzerinde uzun zamandır aktif olmayan bir hava yolu şirketinin adı yazılıydı. Motorlar sustu ve pilot kokpitten çıkıp geldi.
''Özür dilerim Bay Stoney, ancak bu kum fırtınasında hangarın içine giremeyiz. Fakat endişelenmeyin, fırtına bu akşam dinecek.''
Eric en az 10 tane meteoroloji sitesinden bakmış ve bu soğuk hava cephesinin ne zaman yer değiştireceğini dakikası dakikasına öğrenmişti. Dizüstü bilgisayarını kapattı ve Annapolis'teki Donanma Akademisi yıllarından beri kullandığı el çantasını aldı. Yardımcı pilot uçağın kapısını açtı ve Eric uçuşan kumlar arasında gözlerini kızarak güçlükle merdivenlerden inmeye başladı. Büyük hangar kapısının bir köşesine açılmış olan küçük kapının önünde duran bir adam ona el sallıyordu. Eric 15 metrelik yolu koşarak geçti ve kendini kapıdan içeri attı. Yabancı adam hemen kapıyı kapattı. Hangarın ortasında üzeri kanvas örtülerle kapatılmış büyük bir uçak duruyordu. Şeklini kestirmek zordu ama dünyadaki başka hiçbir şeye benzemediği kesindi.
''Lanet tozlar, uçakları mahvediyor.'' diyerek yakındı adam. ''Siz Eric Stoney olmalısınız. Ben Jack Taggart.''
''Sizinle tanışmak bir onur albay.'' Eric büyük bir hayranlık duygusuyla konuşuyordu. ''Çocukken hakkınızda çok şey okumuştum.''
Taggart havanın aşındırdığı sert bir yüze ve berrak mavi gözlere sahip 60'larında bir adamdı. Rafine olmayan bir yakışıklılığı vardı. Köşeli çenesi bir günlük gri sakallarıyla ideal bir kovboy tiplemesi gibiydi. Keten bir pantolon ve uçuş üniformasının gömleğinin üzerine sıcak havaya rağmen deri pilot montu giymişti. El sıkışması mengene gibiydi ve başındaki şapkada astronotu olduğu eski uzay seferlerinden birinin adı yazıyordu.
''Hayatının seferine hazır mısın?'' diye sordu Taggart onu hangarın bir köşesindeki ofise doğru yönlendirirken. Sesinde boğuk Batı Teksas tınısı vardı.
Eric sırıttı. ''Evet efendim, hazırım.''
Ofiste iki adam vardı. Eric birini geniş ve uzun favorilerinden hemen tanıdı. Efsanevi uçak tasarımcısı Rick Butterfield'dı adam. Diğeri uzun boylu, gür beyaz saçlarıyla aristokrat görünümlü bir adamdı. Üç parçalı şık bir takım elbise giymişti ve yeleğinin üzerinde de bir Amerikan Ulusal Onur Topluluğuna ait madalyon sargıyordu.
''Bay Stoney'' dedi elini uzatarak, ''Hua'nın ekibinden birileriyle tanışma şansım pek olmuyor.''
''Siz Langston Overholt musunuz?'' diye sordu Eric şaşkınlıkla.
''Öyleyim evlat, öyleyim. Her ne kadar sen benimle hiçbir zaman ve muhtemelen de asla karşılaşmamış olsan da, anlaştık mı?''
Eric başını salladı.
''Aslında hiç gelmemeliydim. Bu her şeyden önce şirketle Bay Butterfield'ın firması arasında bir anlaşma.
Üstelik eğer beni FAA ve NASA'ya yaptığım onay başvurularımı iptal ettirmekle tehdit etmeseydiniz, kabul etmeyeceğim bir anlaşmaydı.''
Butterfield'ın tiz bir ses tonu vardı. Overholt ona döndü.
''Rick, o bir tehdit değildi. Senin uçağın henüz uçuş sertifikası almadı ve benim birkaç telefonumun birçok engeli ortadan kaldırabileceğine dair dostça bir hatırlatmaydı.''
''Üzerime gelmesen iyi olur.''
''Sanırım bu uçuş için almış olduğun geçici sertifika senin için yapabileceklerimin yeterli ölçüde kanıtı olmuştur.''
Butterfield'ın yüzündeki acı ifade geçmemişti ama yatışmış gözüküyordu. Eric'e dönerek ''Ne zaman yapıyoruz bu işi?'' diye sordu.
''Norad'dan aldığım izleme verilerini kullanarak yaptığım hesaplamalara göre yarın sabah saat 8'i 14 dakika ve 31.6 saniye geçe pozisyonumu almış olmam gerekiyor.''
''Bu kadar hassasiyeti garanti edemem. Gerekli yüksekliğe çıkmak için bir saate, ateşleme için de 6 dakikaya ihtiyacımız olacak.''
''Artı eksi bir dakika çok büyük bir fark yaratmaz.'' dedi Eric adamı rahatlatmayı umarak.
''Bay Butterfield, durumun ciddiyetini anlamanızı rica edeceğim. Milyonlarca insanın geleceği ellerimizde. Biliyorum kötü bir casus romanından alınmış bir cümle gibi oldu. Ama eğer başaramazsak yeryüzündeki insanlar anlatılamayacak büyüklükte acılar çekecekler.''
Dizüstü bilgisayarını açarak havacılık ve uzay mühendisi olan adamı Golden Dove'da kaydedilen bazı görüntüleri izletti. Ekranda gözükenler Eric'in konuşmasını gerektirmeyecek kadar açıktı. Görüntüler sona erdiğinde kısa bir açıklama yaptı sadece. Ölenlerin çoğu bu virüsü geliştirmekten sorumlu insanlardı. Bu cinayetlerin arkasındaki adam onları susturmak için kendi insanlarını bu şekilde öldürdü.
Butterfield bilgisayardan kaldırdığı bakışlarını Eric'e çevirdi. Yanık teninin altından yüzünün kül rengi olduğu fark ediliyordu.
Yanındayım evlat, hem de %100.
Teşekkür ederim efendim.
Hiç ciddi bir G gücüne maruz kaldın mı evlat diye sordu Taggart.
Dipnot G gücü. Gravitational force, yer çekimi kuvveti olarak ifade edilen, aslında serbest düşmedeki ivme olan ve 9.8 metre bölü saniye olarak ifade edilen bir fizik gerçeği. Uzaya çıkan astronotların ve jet uçağı pilotlarının aşırı hızlanma nedeniyle zaman zaman maruz kaldıkları uç değerler 9G'ye kadar ulaşabilmektedir.
Donanmadayken uçak gemisinden havalandığımda sanırım 3 ya da 3.5 civarında bir kuvvete maruz kalmıştım efendim.
Kolay çıkarır mısın?
Diğer meslektaşlarımın değil de benim burada bulunma sebebim bu efendim. Ben Amerikan Luna Park trenleri tutkunları üyesiyim. Tatillerimi Luna Park trenlerinde geçiririm efendim. Ve bir kez bile midemin bulandığını hatırlamıyorum.
Benim için yeterli Rick.
Bir feragatname falan imzalamanı isteyecek değilim.
Sen sağlığından ne kadar eminsen ben de bu kuşun sağlamlığından o kadar eminim.
Şirketim bizi yılda 2 kere fiziksel testten geçiriyor. Ve bende şu gözlüğün halledemeyeceği hiçbir sorun yok.
O zaman anlaştık. Sabaha kadar yapmamız gereken bir sürü hazırlık çalışması var.
Butterfield bileğinin içine dönük olarak taktığı büyük Rolex saatine baktı.
Ekibim yaklaşık 20 dakika içinde burada olacak. Ağırlık ve denge hesapları için seni ve ekipmanını tartmamız gerekiyor. Bence sen uçuş zamanına kadar kendi uçağında kalabilirsin. Pilotlar şehirdeki otelde kalırlar. Benim adamlarımdan biri onları getirir.
Bence uygun. Ha, burada Bay Butterfield, sizden bir ricam olacak.
Söyle.
Uçağı görebilir miyim?
Butterfield bu teklifi başını sallayarak kabul etti ve sakin bir şekilde odadan çıktı. Peşinden de Eric, Taggart ve Overhaul tek sıra halinde geldiler. Üzeri örtülü uçağın yanında bir kordonun ucunda bir uzaktan kumanda cihazı sallanıyordu. Bir düğmeye bastı ve vinç uçağın üzerindeki brandayı kaldırmaya başladı.
Parlak beyaz boyalı Kanga adındaki ana uçak üzerindeki mavi yıldızlarla herhangi bir uçaktan farklı görünmüyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın saygın uçağı Corsair gibi martı kanadı tipi kanatlara sahipti. Tek farkla burada kanatlar gövdeden çıkışta yüksekti ve uca doğru alçalıyorlardı. Bu yüzden yerdeyken uçağın gövdesini taşıyan iniş takımları oldukça yüksek tutulmuştu. Tek kişilik kokpitin üzerine 2 jet motoru yerleştirilmişti. Kanatların altındaki çifte kanat kirişleri arkaya doğru incelerek gidiyor ve üçgen kuyruk takımıyla birleşiyordu.
Eric'in asıl ilgisini çeken şey daha büyük olan uçağın altındaydı.
Ru roket motorlu bir planördü. Kesintisiz kanadı yakıtın bitmesi durumunda yukarı doğru kaldırılarak aracı planör konumuna geçiriyordu. Saatte 3500 kilometre hız yapabilen Ru bir yörünge altı uzay aracıydı ve özel girişim tarafından bütçelenen ilk uçak olmasa da yeryüzünden 120 kilometre yükselerek bu alandaki rekora şimdiden ulaşmıştı.
Ru 11 bin metreye kadar Kangu tarafından çıkarılmıştı. Bu yükseklikte iki araç birbirinden ayrılmış ve roket motorlarının devreye girmesiyle Ru gökyüzüne fırlayarak alt sınırı 100 kilometre olan parabolik yörüngesine oturmuştu. Daha sonra bir planör gibi süzülerek yakıt almak üzere üstüne geri dönmüştü.
Butterfield ve yatırımcılarının böyle bir yörünge altı uçuştan amaçları, macera arayan insanları uzayın sınırına götürüp ağırlıksız ortamın verdiği özgürlük duygusunu tattırmaktı. Her ne kadar amacı macera aramak olmasa da Eric Stoney onların ödeme yapan ilk müşterisi olacaktı. Onun amacı uçuşun zamanlamasını ayarlayarak yörüngesinin en üst noktasına geldiğinde Rus füze platformunun hasarlı antenenin menziline girmiş olmaktı. Hua'nın Kerikov'dan aldığı kodları kullanarak Eric uyduyu yeniden konumlandırarak füzelerinden biriyle Eos adasını vurabilir hale getirecekti. Adanın herhangi bir yerine çarpacak olan 800 kiloluk tungsten çubukların kinetik enerjisi elf vericiyi kullanılamaz hale getirmeye yetecekti.
''Daha çirkin bir şey gördünüz mü hiç?'' diye sordu Butterfield gururla. Kompozit malzemeden yapılmış gövdeyi sevgiyle okşadı.
''Onunla uçmak nasıl bir şey?'' dedi Eric.
''Bilemiyorum.'' dedi Butterfield göğsüne vurarak. ''Kalbim izin vermiyor.''
Test pilotu Taggart araya girdi.
''Evlat, bu şeyden sonra senin Luna Park trenlerinin hiçbir heyecanı kalmayacak. Bu uçuş denediğin her şeyin üzerine çıkacak.''
Overholt genzini temizledi. Beyler, Bay Butterfield'ın ekibi geldiğinde burada olmam benim açımdan pek doğru olmaz. O yüzden ben izninizi rica ediyorum.
Oradaki herkesin elini yaşının ötesinde kuvvetli olan eliyle sıktı ve vedalaştı.
Bay Stoney, benimle uçağıma kadar yürür müsünüz lütfen?
Elbette efendim. Eric yaşlı adama ayak uydurmak için adımlarını sıklaştırmak zorunda kaldı.
Başkana iletmeni istediğim bir mesaj var. Ulusal Güvenlik Teşkilatı'ndaki arkadaşlarımla konuştum. Onlar da Elf yayınlarını tespit etmişler. Biri sizin Bay Hanley'den sanıyorum, diğeri de ondan biraz önce. Tahmin edebileceğiniz gibi birilerinin böyle bir verici inşa etmek için çaba harcaması ortalığı biraz karıştırdı. Buna bir de sizin ekibin farkına vardı fakat hiçbiri kanıtlanamamış.
Eric karşı çıkmak üzere ağzını açtı.
Biliyorum siz Adalet Bakanlığı'nın kurallarına uymak durumunda değilsiniz. Fakat Air Severance ve arkadaşlarını yargılayacaksak bazı hukuki koşulları da yerine getirmemiz lazım.
Yarınki küçük maceranızın gerçekleşmesi için kişisel olarak devreye girdim. Bu yüzden benim bu tehdidi ciddi aldığımdan emin olabilirsiniz. Yine de bu responsivist hareketin ne kadar canavarca şeyler yapmak üzere olduğunu ortaya çıkarmak için bana ikinci, üçüncü derece deliller değil, kesin gerçekler gerekiyor. Bunu anlıyor musun?
Kesinlikle Bay Overholt. Sizin de şunu anlamanız gerekiyor ki şu ana kadar yaptıklarımız olmasa söz konusu yargılama için tatmin edici kanıtlar bulana kadar milyonlarca insan virüsün etkilerine maruz kalacaktı.
Eric bir siyah kıdemlisiyle bu şekilde konuştuğuna inanamıyordu.
Langston kendi kendine güldü. Juan'ın seni neden işe aldığını anladım. Cesaret ve akıl. Juan'a burada işlerin vericisi ortadan kalktıktan sonra Severance'ı ele geçirmeye yardımcı olacak şekilde yürüdüğünü bildir.
Hangar kapısına geldiklerinde rüzgarın konuşmalarını imkansız hale getirmesi nedeniyle durdular.
Bana Rusların uzayda başıboş bıraktığı şu İkinci Dünya Savaşı antikasını kullanmak gibi çılgınca bir fikrin kimden çıktı söylenmedi.
Fikir benimdi dedi Eric. Juan'ın sizinle konuşarak bize bir nükleer bomba bulmanızı istemek şeklindeki ilk fikrimi reddedeceğini biliyordum.
Overholt'un rengi hafif çağıttı. Çok yerinde olarak diyebildi.
Başka bir seçenekle ortaya çıkmalıydım. Bu sırada Ivan Kerikov Stalin'in yumruğundan bahsedince biraz araştırma yaptım ve her şey yerli yerine oturdu.
Uyduyu sabote edenin kabri olduğunu biliyorsun değil mi?
Kabaca bahsetti.
Hikayenin tamamını anlatmadığını bilecek kadar iyi tanıyorum onu. Juan Demir Perde'nin gerisinde Baykonur üssünde çalışan Yuri Markov kimliğiyle 7 ay geçirdi. O kadar uzun süre gizli ajan olarak kalmak, hele bunu Rusların o dönemde uyguladıkları çok sıkı güvenlik önlemleri altında yapmak herkesin kaldıracağı bir baskı değildi. Geri döndüğünde standart uygulama gereği teşkilatın psikiyatrına muayene oldu. Kısa bir süre görüştüler. Doktorun notlarını gördüm. Tek cümlelik bir tespitte bulunmuştu. Bugüne kadar karşılaştığım en soğukkanlı müşteri. Daha doğru kelimelerle anlatılamazdı.
Merakımdan soruyorum. Gerçek Markov'a ne oldu? Juan onu...
Öldürmek mi? Yok canım. Markov'u bize orbital balistik füzeler projesiyle ilgili bilgi vermesi için satın almıştık zaten. Son duyduğum Boeing'in uzay programları bölümünde çalıştığıydı. Fakat şundan eminim. Markov'un temizlenmesini emretseydim Juan bir an duraksamazdı. Tanıdığım en sıkı ahlaki kuralları olan insandı Cabrio. Cabrio gibi biri için hedefe götüren her yol geçerlidir. Biliyorum, bugünün politik doğrularının geçerli dünyasında bu birçok insanı çılgına çevirebilecek bir yaklaşım. Ama o insanlar Juan gibi insanların sağladığı özgürlük ortamında yaşıyorlar. O yükle yaşamak zorunda kalan onların vicdanları değil, Juan'ınki. Onlar sadece neye mal olduğunu bilmedikleri aldatıcı bir ahlaki üstünlük duygusunun tadını çıkarıyorlar. Bir hayvanseveri kuduz bir tilkiyle bir kafese koysan onu öldürür. Kendisini kötü hisseder, hatta suçluluk bile duyabilir. Ama sence diğer hayvanseverlerin eleştirilerine kulak verir mi? Bir an bile aldırmaz. Çünkü ya ölecektir ya öldürecektir. İşte dünyamız da bu noktaya geliyor ve insanlar şimdilik böyle bir yaklaşımı kabul etmekten ürküyorlar.
Ne yazık ki onların değerlendirmeleri etrafımızı çeviren karanlık güçler için bir kıstas değildi Derek.
Overholt elini yeniden uzattı. İşimizi iyice zor hale getiren de bu işte. Ben savaştığımda hepimiz her şeyi siyah ve beyaz olarak algılıyorduk. Giderek birileri bizi bunların yanında gri'nin de olduğuna inandırdı. Sana bir şey diyeyim mi evlat? Nereden duyarsan duy, gri diye bir şey yok.
Overholt Eric'in elini bıraktı.
Seninle tanıştığıma çok memnun oldum Bay Stoney. Yarın iyi şanslar ve yolun açık olsun.
Oregon Akdeniz'in sularında mavi bir ipeyi bıçakla keser gibi hızla ilerliyordu. Ticari gemi rotalarından olabildiğince uzak duruyorlardı. Böylece manyeto hidrodinamik motorlarını tam güçle çalıştırarak kırmızı çizgilerin dışına çıkan akıl almaz hızlarını kimse fark etmeden yollarına devam ediyorlardı. Sadece bir kez o da İtalya'nın çizmesinin ucunu Sicilya'dan ayıran Messina boğazından geçerken yavaşladılar. Şans eseri hava koşulları da istedikleri gibiydi. İonya denizini geçip Ege'ye vardıklarında sular sakin ve hava rüzgarsızdı. Juan uyanık olduğu her dakikayı harekat merkezinde koltuğuna gömülmüş bir halde ve yanı başında sürekli tazelenen bir bardak kahveyle geçirdi. İlerideki ana ekranda sayısal bir saat sürekli olarak zamanı geriye doğru sayıyordu. 18 saatten biraz fazla bir zaman sonra Eos adası yeryüzünden silinecekti. Ve Cabrio hemen bir şeyler düşünemezse Max Hanley de onunla beraber yok olacaktı. Gemi eksik geliyordu ona. Eric ve Mark ön konsollarda oturup gemiye kumanda edip savunma amaçlı olarak silah sistemlerini hazırlamalıydılar. Max harekat merkezinin arkasında anaç bir edayla motorları gösteren monitörleri izlemeliydi. Linda da burada olup hangi bölüm ihtiyaç duyarsa yardımlarına gitmeliydi. Eddie ve Link de benzer duygular içinde olmalıydılar. İkisi de harekat merkezine pek uğramazlardı ama arkadaşlarının çoğu tehlike altındayken olmak istedikleri başka bir yer yoktu. ''Hiçbir şey yok başkan'' dedi Hali yüksek teknolojili odanın sancak tarafındaki görev yerinden seslenerek. Bu Linda ve Mark'ın mesaj vermeleri gereken zamanı üçüncü kez atlamaları oluyordu. Hali Golden Sky ile temas kurmuş ve gemide bir haberleşme sorunu olmadığı konusunda ikna edilmişti. Bir yolcunun anne ve babasının ölüm haberini verecek kardeşi gibi davranarak geminin haberleşme merkezini bile aramıştı. İlgili sekreter mesajını rastgele seçmiş olduğu B-123 numaralı kameraya ileteceği sözünü vermişti. Yolcudan geri dönüş olmadı ama bu bir anlam ifade etmeyebilirdi. Yolcu ailesini çok daha önceden kaybetmiş olabilirdi ve bu aramayı kötü bir şaka olarak değerlendirebilirdi. Juan santral görevlisini kuşkulandırmaktan korkarak benzer hileleri kullanarak başka isimler altında gemiyi birkaç kez daha aramak fikrinden vazgeçti. Oregon'un elindeki üstün silah gücü ve denizler üstündeki en iyi haberleşme sistemlerine sahip olmalarına rağmen beklemekten başka yapacak bir şeyleri yoktu. Eos'un yakınlarına kadar gelip ortaya bir fırsatın çıkmasını bekleyeceklerdi. Max kendisini yakalayan adamların elinden kurtulup onları Oregon'a bir mesaj gönderecek kadar uzun süre atlatmayı başarmıştı. Ve belki bu yaşlı kurt yakında birkaç hileyle yeniden ortaya çıkardı. Juan'ın böyle bir durumda Max'e yardım edecek halde hazır beklemesi gerekiyordu. Bir de Mark ve Linda'nın durumları vardı. Golden Sky'da ne olup bittiğine dair Juan'ın en ufak bir fikri yoktu. Bildiği kadarıyla ikisinin kaçak yolcu olduğu anlaşılmış ve Severance tarafından virüsle doldurulan bir gemide bir yere kapatılmışlardı. Max'in virüsün öldürmekten beter ediyor demekle neyi kastettiğini hala çözememişlerdi. Ama bunun o kadar da önemi yoktu. Vericinin işini bitiremezlerse en iyi adamlarından ikisi virüse en önce maruz kalacak insanların arasında olacaklardı. Juan bilgisayarına bir komut girdi ve ekrandaki geri sayım yapan saat görüntüsü kayboldu. Zamanın hızla azaldığını sürekli olarak görerek daha fazla sinirlerini bozmak istemedi. Zaten ekranda sürekli olarak duran normal bir saat zamanlarının azaldığını yeteri kadar hatırlatıyordu.
28. ayının sonu. Sayfa 390.